Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Bugün 30 Kasım Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayız. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresine girerek radyo bandından şu an bizleri dinleyebilirsiniz. Geçmiş olan programların tekrarlarını da radyo bandı aracılığıyla dinlemeniz mümkündür diyelim ve gündeme geçelim. Altı gündür devam eden İsrail ile Filistin arasındaki savaşta, özür dilerim düzeltiyorum, 6 günlük insani ara devam ediliyor. Bunun uzatılma kararı alındı. Bir gün daha bu insani ara devam edecek. 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu ile birlikte bir İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı başlamıştı. 16 binden fazla insan hayatını kaybetti. Uzun bir süre Batı İsrail'e destek verdi. Destekledi, maddi olarak da destekledi. Ancak son 6 gündür bir insani ara. Bu insani ara ifadesi de çok konuşuldu, çok tartışıldı. Yani insani ara ne demek diyerek. Ancak sürekli bir esir takası da bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle bu en son verilen aradan sonra bu bitecekti ve devam edip etmeyeceği konuşuluyordu. Hatta Hamas gece saatlerinde bir açıklama yaptı. Biz insani aranın devam etmesi yönündeyiz, ancak İsrail'den yanıt gelmedi. Sabah saatlerinde İsrail'de bir açıklama yaptı ve insani aranın bir gün daha uzatıldığına karar verildiğini söyledi. İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuğu Katar yapıyor. Katar da bu insani aranın uzatıldığını doğruladı. Tabii dün akşam bölgede yine esir takaslarına devam edildi. Filistinli 30 kadın ve çocuk, 30 kadın ve çocuk İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı. Neden çocuk diyoruz? Çünkü İsrail hapishanelerinde onlarca çocuk var. Çok küçük yaşta cezaevine İsrail tarafından tutuklanmışlar, cezaevine gönderilmişler. Onlar da serbest kaldı. Ancak bu serbest kalma sürecinde Batı Şeria'da özellikle serbest kalanları, cezaevinden çıkanları karşılamak isteyen Filistinliler vardı. Orada olaylar yaşandı. İsrail askerleri bir ateş ettiler bu cezaevinden çıkanları bekleyenlere. Ve bir kişi ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Tabii serbest kaldı diyoruz. İsrail bir yandan Hamas elindeki esirleri serbest bırakıyor. Buna karşılık İsrail, işte Hamas 10 kişi bırakıyorsa İsrail 30 kişi serbest bırakıyor. Ancak Batı Şeria'da öte yandan İsrail'in tutuklamaları da devam ediyor. Böyle ilginç bir durum var. Yani İsrail 30 kişiyi bıraktıysa 40 kişiyi de bir yandan tutukluyor. Çok rakamlar önümde, ancak detayları çok paylaşıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama durum biraz böyle. Yani İsrail bir yandan serbest bırakıyor, bir yandan tutuklamaya devam ediyor. Bu arada Batı Şeria'da da ateşkes olmasına rağmen, Gazze'de bir insani ara dediğimiz o ateşkes sağlanmasına rağmen Filistinliler hayatını kaybetmeye de devam ediyor. İstanbul'da İnsan Medya Araştırmaları Merkezi ile Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu işbirliğiyle bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumun adı da İşgal Gazetecilere Suikast Düzenliyor, Gerçeği Öldürmeye Yönelik Bir Siyonist Suçudur başlığıyla düzenlendi bu panel. Ve burada çeşitli hem Filistinli hem de dünyadan hem de Türkiye'den avukat, gazeteci katıldı bu panele. Gazze şeridinde 50 günlük İsrail bombardımanında 66 gazetecinin hayatını kaybetmesinden, öldürülmesinden bahsedildi. Şimdi biliyorsunuz bu İsrail bombardımana başladıktan sonra, 7 Ekim'den sonra Gazze'ye dışarıdan hiçbir gazeteci alınmadı. Gazze'nin içinde var olan yayın kuruluşlarının muhabirleri çalıştılar orada ve o insanların artık görürken dehşete düştüğü o görüntüleri o gazeteciler bir şekilde dünyaya servis ettiler ve orada bir katliamı gözler önüne serildi ve ateşkesin sağlanmasında da o işte hastane bombardımanları, çocukların hayatlarını kaybetmesi, o görüntülerin, o gazetecilerin orada çalışması ciddi bir bu anlamda yarar sağladı. Ancak 66 gazeteci o bombardımanlar sırasında hayatlarını kaybettiler. Bununla ilgiliydi panel ve ne yapılması gerektiğine dair, neler yapılması gerektiğine dair bunlar detaylarıyla konuşuldu orada. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi 66 gazeteci hayatını kaybetti. Öldürülen Gazze'deki Filistinlilerle ilgili dünya kamuoyu ayağa kalktı. Özellikle Batı kamuoyunda yüz binlerce insan sokağa çıktılar. Ancak Türkiye'deki gazetecilik örgütleri bu anlamda yani üstüne düşeni tam anlamıyla yaptı mı tepkisel anlamında? Çok zannetmiyorum çünkü 66 gazeteci öldü ve bu konuyla ilgili doğrudan bir İsrail'e yönelik bir sert tavır görmedik. Ben göremedim. Açıklamalarını da görmedim. Kınayan vesaire, durumu eleştiren açıklamalar yapıldı. Ancak Türkiye'deki gazetecilik örgütlerinin de bu anlamda çok aktif bir şekilde bir süreç yürüttükleri açıkçası söylenemez diyelim ve Elon Musk'la devam edelim. Elon Musk'ın İsrail ziyareti hala konuşuluyor. Biliyorsunuz 27 Kasım'da İsrail'i ziyaret etti Elon Musk. İşte Amerikalı milyarder, eski adı Twitter, yeni adı X platformunun sahibi. İsrail'i ziyaret etti. Hem İsrail Cumhurbaşkanı hem Başbakanı Netanyahu'yla görüştü. Tabii nasıl bu sürece gelindi? Biraz onu da konuşmak lazım. Çünkü affedersiniz, Elon Musk bir tweet'i X platformunda bir İsrail'e ilişkin bir tweet atıldı. Orada şöyle yazıyordu: Yahudiler insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor. Elon Musk da bu tweet'i alarak X platformu gerçekleri söyledin yorumunu yaptı ve bundan sonra, bunu yazdıktan sonra Elon Musk'a bir hücum başladı. Hem Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yaptı, Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle suçlandı. Daha sonra birçok büyük uluslararası firma, özellikle Amerika'daki firmalar tek tek Elon Musk'a reklam vermekten, X platformuna reklam vermekten vazgeçeceklerini söylediler. Tam bunun ardından da Elon Musk'ın işte İsrail ziyareti geldi. Tabii kendisi bu doğrudan reklamla ilgili değil. Ben oraya gittim, işte o durumu gözler önüne sermek için vesaire bu şekilde açıklamalar yaptı ama tam bunun arkasından gelmesi de biraz köşeye sıkıştığının göstergesiydi. Keza dün kendisi de bu New York Times'ın zirvesinde konuşmacı olarak buraya katıldı. New York Times'ın organize ettiği bir zirvede Amerika'da. Orada da bu attığı tweetten dolayı, yani tweete yaptığı gerçekleri söylediğin yorumundan dolayı pişman olduğunu söyledi. Hatta tam ifadesi şöyle: platformda şimdiye kadar yaptığım en aptalca olmasa da en aptalca şeylerden biri. Yaptığı şeyin aptalca olduğunu söyledi Elon Musk. Şimdi İsrail-Filistin gündemi kısaca böyle. Diğer konu başlığımıza geçelim. İktidar ve muhalefeti birleştiren olay, yani bu ender görünen durumlardan birisi. Nerede yaşandı bu? Rize'nin İkizdere ilçesinde. Şimdi Rize'nin İkizdere ilçesinde bir İkizdere'ye HES projesi yapılıyor. Buna tabii muhalefet partilerinin oradaki temsilcileri, il başkanlıkları karşı çıkıyor. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Rize il başkanı da buna karşı çıktı. İl başkanı Hikmet Ayar basına bir açıklama yaptı. Hatta konuyla ilgili. Bu Rize İkizdere'de, orası vadi, yani Rize İkizdere Vadisi 13 Ağustos 2020 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla da doğal sit alanı, yani korunması gereken bir alan olarak belirlenmişti 2020 yılında. Daha önce yazdığım bir haberde de bundan bahsetmiştim. Şimdi Rize İl Başkanı, AK Parti Rize İl Başkanı da burada yaptığı açıklamada diyor ki, HES burası artık bir turizm alanı olarak açıldı. Burada bir turizmin hareketliliği var. O yüzden diyor, bu HES projeleri buradaki doğal güzelliklere zarar veriyor. Ve bunu yeniden değerlendirelim. Yani bu HES projesinin artık bize katma değer olarak getirisi çok daha az. Çünkü burada bir turizm hareketliliği var ve buraya yıl içerisinde binlerce turist geliyor ziyarete. Bu doğal güzelliği korunması gerektiğine dair ifadesi var. Rize, AK Parti Rize İl Başkanı'nın İkizdere'deki HES'lerle ilgili. Şimdi İkizdere biliyorsunuz daha önce de bir Taş Ocağı Vadisi, İşkencedere Vadisi'nde Taş Ocağı yapılmıştı. Orada o vadi perişan edildi bir anlamda. Gerçekten çok önemli de bir vadi o anlamda. Korunması gereken, yine Bakanlar Kurulu'nun kararıyla da korunması gereken alanlardan biriydi. Ancak ben bunu olumlu görüyorum. Her ne kadar biraz geç olsa da, çünkü bahsettiğimiz İkizdere'ye yanlış hatırlamıyorsam 16-17 tane HES projesi yapıldı. Her ne kadar olsa da Rize İl Başkanı'nın, AK Parti İl Başkanı'nın bugün çıkıp doğal güzelliğin ülkeye katacağı katma değerin daha fazla olacağını söylemesi, bu anlamda muhalefetle orada ortak bir şekilde oradaki HES projesine karşı çıkması, olumlu karşılıyorum diyelim ve köşe yazarlarına geçelim. Şimdi bu Fatih Terim fonu dolandırıcılığı artık bütün köşe yazarlarının hem gündemi hem gazetelerin bütün manşetlerinde bugünden var. Ben de size bir derleme yaptım. En çok konuşulan, öncelikle bu fon dolandırıcılığını yapan Seçil Erzan. Bununla ilgili Bir Günden Ozan Gündoğan, Seçil Erzan nasıl dolandırıcı oldu diye uzun bir yazı kaleme almış kendisi. Seçil Erzan'ın hayatını da anlatıyor. Ben de size işte 216 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Seçil Erzan kim aslında? Kısaca onu biraz özetleyeceğim. Birincisi, 1976 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğmuş. Ailenin tek kızı. Babası, yani aile pazarcılıkla geçiniyor. Babası pazarcı, 2020 yılında vefat etmiş. Annesi ev hanımı. Eğitiminin büyük bölümünü Çorlu'da geçirmiş. Üniversiteyi Kocaeli'de okumuş Seçil Erzan. Ve 2000'li yılların başında bu bahsedilen Denizbank'a girmiş. Orada kademe kademe, neredeyse aşağıdan yukarıya doğru bütün görevlerde bulunmuş. Sekreterlik, şubede vesaire. Ama 2010 yılında, yani şubede geçirdiği 10. yılında, o şubenin müdürü olmuş. Seçil Erzan. Ancak müdenin şubenin, Çorlu'daki şubenin, Denizbank şubesinin müdürü olduktan 5-6 gün sonra 1 Temmuz 2010 yılında bu sefer İstanbul'a, Bahçeşehir şubesine müdür olarak atanmış kendisi. Hayatını değiştirecek olay da bu atamadan bir yıl sonra, yaklaşık bir yıl sonra oluyor. Öncelikle Mayıs 2011 yılında kendisi teyzesinin oğlunun tavsiyesi üzerine Hatek isimli bir hisse alıyor. Banka müdürü, hala Bahçeşehir'de banka müdürü. Tabii bu hisseden dolayı kendi bu mahkeme ifadelerinde de var. Aldığı bu hisseler batıyor ve burada 1 milyon TL'lik bir zarar ortaya çıkıyor. Bundan sonra bu zararını karşılamaya çalışıyor. 14 Kasım 2011 yılında, şimdi hayatını değiştirecek olay asıl burada yaşanıyor. İkinci olay, birinci borsada batması, ikinci olay 14 Kasım 2011 yılında Bahçeşehir şubesinden Florya şubesine şube müdürü olarak atanıyor. Florya şubesi dediğimiz aynı zamanda orası Galatasaray'ın da karargahı bir anlamda. Çünkü Florya tesislerinden. Denizbank'ın Florya şubesine 2011 Kasım ayında şube müdürü olarak atanıyor. Orada şöyle bir olay var. Şimdi birçok insan da bu soruyu soruyor. Yani neden hep Denizbank üzerinden işlemler yapıldı? Futbolcular bu isme neden bu kadar güvenildi? Fatih Terim'e bu kadar yakındı vesaire. Yani başka banka mı yoktu? Neden Denizbank? Şundan dolayı 15 Mart 2013 yılında Galatasaray Kapa Denizbank'la imzaladıkları 4,5 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını duyuruyor. Yani Galatasaray Futbol Kulübü'nün Denizbank'la bir sponsorluk anlaşması var. 4,5 milyon dolarlık. Haliyle Denizbank artık Galatasaray'ın işlerini yaptığı bir banka haline de geliyor. Yani diğer bankalarda da tabii işlemleri vardır birçok oradaki yöneticinin ya da futbolcunun, ama o tarihte Denizbank'ın bu sponsorluk anlaşması bu bağı güçlendiriyor. Öncesinde tabii Seçil Erzan tanıyor Fatih Terim vesaire, ama buradaki o sponsorluk anlaşması eli güçlendiren. Peki şimdi 2011-2012 yılında şubeye atanıyor dedik. 2022 yılına kadar süreç böyle devam ediyor. Yani bir şey yok. Tabii Seçil Erzan'ın yaptığı işlemler var kendisi, ama orada hani bakıldığında bu bugünkü bahsettiğimiz fon, vurgun, işte kimisi Ponzi sistemi diyor vesaire, böyle bir durumu yok. Bunu neye dayanarak söylüyorum? BDDK raporuna göre. Şimdi BDDK raporu diyor ki 10 yıl boyunca Seçil Erzan hakkında Denizbank'a, CİMER'e, BDDK'ya vesaire ulaşan bir şikayet yok 2022 yılına kadar. Burada 10 yıl geçirdiği bir süreç var. Ne oluyor peki? 2022 yılında tabii bu ekonominin de en Türkiye'deki ekonominin en fazla dalgalandığı dönemler. 2021'den başlayıp 2022 bankaların değeri artıyor vesaire. Ama Aralık 2022 yılında bu hayali fon işine artık girmeye karar veriyor ve hayali fon işi 2022 yılı Aralık ayında başlıyor Seçil Erzan'ın. Tabii bunu daha önce çok konuşuldu bu, ama bu fon meselesine insanları ikna etmek için birçok isim, işte Fatih Terim, bazı şirketler vesaire isimlerini veriyor. Çünkü kendisi 10 yıldır orada şube müdürü ve birçok isimle ilişkisi var. Haliyle onlar da kendilerine güven duyuyor. Devam edelim. İşler umduğu gibi gitmiyor tabii. Şubat 2023'te batıyor tamamen. Fon meselesinin battığı ortaya çıkıyor. Mart 2023'te de alacaklılar kapılarına dayanıyor. Şimdi Seçil Erzan'ın kısaca hem hayatı hem de bu fon meselesinin başlangıcı ve bitişi böyle. Bunu da Bir Gün yazarı özetlemiş diyelim ve diğer yazıya geçelim. Şimdi Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür: "Para böyle aklandı, işin ucu bir kumarhanede çıktı" başlıklı yazısı. Bu yazı neden önemli? Şimdi Seçil Erzan'ın para alışverişini, para trafiğini yapan isimler var. Kim bunlar? Ali Aslı ve Atilla Yörük. Şimdi bu Ali Aslı ve Atilla Yörük'le ilgili MASAK raporu var. MASAK raporunda bazı para alışverişleri tarih verilmiş işte 2020, 2022, 2023, 2000 bu aylara da devam ediyor ama bu para trafikleri şöyle 12 milyon, 3,5 milyon, 13,5 milyon yani MASAK bunları şüpheli işlemler olarak görüyor. Milyon TL'ler sürekli bir alışveriş halinde gidip geliyor. Ancak burada kritik olan durum ne? Şöyle Ali Yörük ve Atilla Yörük 4 yıllık Ali Yörük 4 yıllık süreçte 86 kez Bulgaristan'a giriş çıkış yapmış. Atilla Yörük de aynı şekilde bu Seçil Erzan'ın paralarını para alışverişini, para trafiğini sağladığı iddia edilen isimler. Bunlar böyle bir Bulgaristan'a sürekli girip çıkıyorlar. Tabii 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a girip çıkmak aynı gün girip çıkıyorlar bir de. Bir de şöyle bir detay var. Bazı futbolculardan ya da ünlü isimlerden, iş adamlarından para aldıkları gün o tarih diliminde bir Bulgaristan'a gidiyorlar, tekrar geri geliyorlar. Şimdi burada bu para trafiğinin döndüğü dönemde emniyetin dikkatini çeken bir durum var. İşte emniyet diyor ki bu seyahat ettikleri araç 7 yol bir gayrimenkul dış ticaret limited şirketine ait. Peki bu şirket Bulgaristan'la ne ilgisi var? Şimdi bu şirketin Bulgaristan'da oteli ve kumarhanesi var. O yüzden Bahadır Özgür de yazısında sürekli bu araç kullanılarak yani bu şirketin aracı kullanılarak Bulgaristan'a giriş çıkışlar yapılmasının acaba bu para Bulgaristan'a mı taşındı, bir kumarhaneye mi taşındı ya da o kanalla mı acaba paralar aklandı şeklinde yazısını anlatmış Bahadır Özgür diyelim ve diğer yazıya geçelim. Şimdi Patronlar Dünyası'nın genel yayın yönetmeni, Patronlar Dünyası haber sitesi genel yayın yönetmeni Toygun Atilla yazmış. Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, fon vurgunu skandalı patlamadan tam 39 gün önce Seçil Erzan'ın avukatlığından istifa etmiş, gönül ilişkisine de nokta koymuştu. Bu Fatih Terim'le çok yakınlığı zaten çok konuşuldu medyada. Seçil Erzan'ın bu fon vurgunu yapan ismin. Başında olan ismin, hatta Fatih Terim kendi avukatıyla bunu nişanladı, hatta yazdıklarında birlikte kaldıkları bunlar konuşulmuş ifadeler. Ancak Toygun Atilla ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Çünkü şöyle, Seçil Erzan'la Fatih Terim'in avukatı olan Candaş Gürol, bunlar İstanbul'da, o rezidansın ismini vermeyeceğim, bir ortak evde kalıyorlar. Tabii Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol ayrılmasına Seçil Erzan'la ilişkisini bitirmesiyle ilgili bu fon vurgunundan falan vesaire hiç bahsetmiyor. Yani ilişkiyi bitirdim diyor, nokta koyduk diyor. Ancak Seçil Erzan'ın yazışmaları var. Bu çok meşhur Nursel abla dediği isimle yazışmaları var. Ve orada diyor ki Candaş abla, Candaş her şeyi öğrendi, bana çok üzüldü fakat yanımda duramıyor, çok korkuyor. Şimdi bu fon meselesini öğrendiğini iddia ediliyor Fatih Terim'in avukatının ve bundan sonra zaten hemen Seçil Erzan'ın devam eden bir davası var bir icrada ve nişanlısı olan Fatih Terim'in de avukatı olan Candaş Gürol bir anda Seçil Erzan'la bütün ilişkisini bitiriyor. Avukatı olmadığına dair icraya bir yazı gönderiyor. Yani vekilliğinden ayrıldığına dair icraya bir yazı gönderiyor. Bu yazıdan 39 gün sonra da bu fon meselesi patlıyor. Haliyle akla şu soru geliyor. Toygun Atilla da yazısında o sorudan bahsetmiş. Candaş Gürol fon vurgunundan haberdar mıydı? Yoksa haberdar olduğu anda mı ilişkisini kopardı? Bu iki soru çok kritik. Eğer böyleyse süreç başka başka soruları da beraberinde getirecektir diyelim ve diğer yazımıza geçelim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı'nın imzası taklit edildi başlıklı bir yazı kaleme aldı. Silah ruhsatları veriliyor. Silah ruhsatı verilirken şu an İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya dönemin İstanbul valisiyken hem Ali Yerlikaya'nın hem İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın imzalarının polis memurları tarafından imzalarının taklit edilerek bazı insanlara para karşılığında silah ruhsatı verildiğini Barış Pehlivan yazısında yazmıştı. Barış Pehlivan'ın yazısından sonra operasyon düzenlendi. Çünkü şöyle, Zafer Aktaş bir silah ruhsatı verilen bir belgeye bakıyor ve bu benim imzam değil diyor. Bunun üzerine operasyon başlıyor. Ve operasyon sonucunda bir polis memuru, bir de av malzemeleri satan, yani silah satan isim yakalanıyor. Bunlar tutuklanıyorlar. Bu av malzemeleri satan ismin 1500 dolar karşılığında, 1500 dolar kendisine ruhsat için kendisinden 1500 dolar karşılığında bir para alışverişi olduğu söyleniyor. Bu kişi, bu polis memuru da imzaları hem dönemin İstanbul valisi, şu an İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, hem de İl Emniyet Müdürü'nün imzalarını taklit ederek yasa dışı bir şekilde insanlara silah ruhsatı verdiği ortaya çıkıyor diyelim ve son yazıya geçelim. Ekonomimden Ali Ekber Yıldırım. Son yazımız da bu olsun. Son 1-2 dakikamız kaldı. Şimdi önemli bir resmi gazetede yayınlandı dün. Ulusal Su Kurulu'nun kurulması. Ulusal Su Kurulu kurulacak artık. Biliyorsunuz tabii son dönemde bu yağmurlar yağdı, ancak bu yağmurlar yağmadan önce Türkiye'de hem büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ciddi bir barajlarda su eksilmesi söz konusuydu ve işte iklim krizi, küresel kuraklık vesaire, bunlardan dolayı da ciddi bir su kıtlığının yaşanacağı konuşuluyordu. Bu yağmurlar biraz nefes aldırdı. Ancak dün resmi gazetede de yayınlandı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulusal Su Kurulu kurulacak. Ancak burayla ilgili bir iki soru işareti var. Çünkü bu su kurullarında kimler olacak diye baktığımızda, şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı var, Çevre Şehircilik var, Maliye var, Enerji var, Hazine var, İçişleri var, Kültür var, Milli Eğitim, Sağlık, neredeyse bakanlıkların büyük bölümü var. Ancak su daha çok tarımda kullanılıyor. %77 oranında tarımda kullanılıyor. Ve bununla ilgili bu kurullarda bu tarımdaki sivil toplum örgütlerinden bir kurul yok. Yani bir sivil toplum örgütü yok. O yüzden bu bir eksiklik gibi görülüyor. Ancak böyle bir başlangıç bile önemli. Başlangıç bile önemli. Ulusal Su Kurulu kurulması. Bu Ulusal Su Kurulu ile ilgili çalışmalarına dair, neler yapacağına dair ileriki programlarımızda detaylı bilgiler vereceğiz. Benim sürem doldu zannediyorum. Evet, masada Simge Ertem var, bana yardımcı olan. Aynı zamanda editörümüz İrem. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Kadınlarla çalışmak insana mutluluk da veriyor diyorum ve hoşça kalın.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.